adımız
yemekleri,
bile
bilmiyoruz. Yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hoş geldiniz Başkent'e sevgili dinleyenlerimiz. İşte başladı Hayatın Sesleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizde 15.55'e dek siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk, sizleri de bekliyoruz diyorum programımıza. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz 15.55'e dek. Elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın adı Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi bugünkü programımızın ilk müziğine kulak veriyoruz.
Ortasındayım ömrün, mekanım terk ediyor. Senden uzakta olmak çile, ne yapsam çekilmiyor. Altın kafeste bülbül bile illete yuvam. Haberim var, ne de geceler belli. Ya salı ya da çarşamba, belki de cumartesi. Sanki yanındaymışım gibi hayaller görüyorum. Sana bir şey olmasın diyorum. Artık derdim eskisinden çok. Sensizliğin hiç vefası yok. Bu dünyanın bahçesinde
15.10'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Şimdi haber kirliliğinin yoğunlaştığı, özellikle sosyal medyada birçok yalan haberin dolandığı ve insanların sorgulamadan bu haberleri günümüzde medya ve sosyal medyadaki şüpheli haberleri araştırmak ve internet kullanıcılarına doğrulanmış bilgiyi ulaştırmak için çalışan bir organizasyon var. Teyit.org. Şimdi Teyit.org'un kurucu ve editörleri şu anda stüdyomuzda. Sevgili Gülün Çavuş ve sevgili Mehmet Atakan Foça bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Hoş bulduk.
Evet, yalan haberler dedik. Şimdi bu haberler insanlar tarafından sorgulanmıyor tabii ki. Ve siz Teyit.org olarak böyle bir şeyi üstlendiniz ve doğru haberleri ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Şimdi teyit.org nedir, ne zaman, nasıl kuruldu, neler söyleyeceksiniz bize?
Teyit.org 26 Ekim 2016'da kuruldu. Biz internetteki şüpheli haberleri tespit etmek ve bunların doğrularını kullanıcılarla paylaşmak üzere yola çıktık. Aslında motivasyonumuz daha çok özellikle kriz anlarında yayılan yanlış bilgilerin önüne geçmek ve insani krizlerin tekrar ortaya çıkmasını, büyümesini, çatışmaların artmasını önlemekti. Bugün de hala bu vizyonla yolumuza devam ediyoruz.
Peki nasıl tespit ediyorsunuz?
Aslında her bilginin internette bıraktığı belli ipuçları, ayak izleri var. Bu bilgiyi internette yayan kişilerin ya da ortaya çıkaran kişilerin. Biz bu dijital ayak izlerini takip ederek o bilginin çıktığı kaynağı tespit ediyoruz. O bilginin doğru olup olmadığını bulabileceğimiz insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Örneğin bir fotoğrafın nerede çekildiğini, ne zaman çekildiğini tespit etmek bu işin bir parçası. Ya da bir videonun montaj olup olmadığını tespit etmek yine öyle.
Peki neden böyle bir şeyi tercih ettiniz?
Aslında bu tabii ilk Atakan'ın yapmak istediği bir işti.
Bunu sizden çıktı yani.
Evet.
Bunu yapma isteği dediği gibi Türkiye'de Türkiye ciddi süreçlerden geçti aslında. Aha. Ve özellikle patlamaların, saldırıların çok yoğun olduğu dönemlerde ve Türkiye gibi toplumlarda insanlar genelde bilgileri paylaşırken daha duygusal yaklaşıyorlar ve travma yaşadıklarında yanlış haber paylaşabilme olasılıkları daha fazla artıyor. Ve Türkiye'nin geçtiği bu dönemlerde yanlış bilgi pek çok insanın hayatını etkileyebilecek noktalara ulaşıyordu. Bunu Reyna saldırısı sırasında 3 kişinin yanlış yere suçlandığı bir olayda aslında görmüş olduk. Bu gibi olaylar biraz bizi harekete geçiren şeylerden bir kısmıydı. Bir de tabii ki internetin ve sosyal medyanın hayatımıza bu kadar hızlı bir şekilde girmesi ve herkesin artık hayatının vazgeçilmez bir parçası olması da bilgiyi artık oradan tüketmeye, internetten ve sosyal medyadan tüketmeye neden oluyordu. Bu da bir diğer aslında bizim motivasyonumuzdan biriydi diyebiliriz.
Evet. Peki kaç kişiyle yola çıktınız? Biz şu anda kaç kişisiniz?
Aslında yola çıkarken 4 kişiydik. Hala 4 kişiyiz. ama önümüzdeki aydan itibaren artık ekibi büyütmek istiyoruz. Çünkü bir bilgiyi teyit etme işi çok zamana ve insan gücüne bağlı. Çünkü bir bilginin peşinden koşma, kaynağına ulaşmaya çalışma ya da gerekli dijital becerileri kullanarak o bilgiyi inceleme işi en az 4-5 saat sürüyor. Bazı bilgileri incelemek günlerimizi alıyor. Bazen devlet kurumlarına ulaşmak ya da devletten bilgi almak için bilgi edinme hakkını kullanmak epey zaman alan şeyler. Bu da bizim insan kapasitemize ve zamanımızı nasıl kullandığımıza bağlı. Bu yüzden Teyit.org ekibini büyüterek daha fazla yanlış bilgiyi tespit etmeyi umuyoruz önümüzdeki zamanda.
Peki teyitleri nasıl yapıyorsunuz? Nerelere ulaşmanız gerekiyor?
Aslında her kullanıcının kullanabileceği çok temel basit araçlar kullanıyoruz başlarken. Bizim işimiz ipuçlarını toplamak ve bu ipuçlarını birbiri arkasına dizerek doğru kanıtlara ulaşmaya çalışmak. Örneğin en basitinden Google, her gün hepimizin kullandığı bir araç. Biz Google'ı bir görseli aratmak ya da bir bilginin daha önce yayılıp yayılmadığını tespit etmek için kullanıyoruz en çok. Ya da Yandex de öyle. Bazen fotoğrafların dijital incelenmesi gerekiyor. Dijital ayak izlerini takip edebilmek için onların metadatasını incelememiz gerekiyor. Oradan fotoğrafı çeken kişiye ulaşıyoruz ya da fotoğrafın yayınlandığı yere ulaşıyoruz. Zaman zaman devlet dairelerini arıyoruz. Telefon trafiği yürütüyoruz. Onlardan bilgi edinmeye çalışıyoruz. Meclisi arıyoruz, milletvekillerinin danışmanlarına ulaştığımız zamanlar oluyor. Aslında temel gazetecilik pratikleriyle günümüzün internet kullanımına dair dijital becerilerini birleştirdiğimiz iki ayaklı bir inceleme süreci işletiyoruz.
Mesleğinizin de etkisi var tabii ki bunda. Gazetecisiniz aynı zamanda, değil mi?
Evet, tabii biz aslında yeni nesil gazetecileriz. Biraz daha dijital becerileri daha odağa alan ama bir yandan geleneksel metotları da terk etmeyen, onları hala bu işin bir parçası olarak gören yeni nesil gazetecileriz diyebiliriz yani.
Evet. Peki gelelim işin finansal kısmına. Çünkü işte az önce dediniz ki telefonlar ediyorsunuz. Belki ulaşmak için merkeze, kaynağın yerine gidiyorsunuz. Tüm bunlar nasıl oluyor? İşin maddi kısmından neler söyleyeceksiniz?
Şöyle ki biz şu an hibeler ve fonlarla destekleniyoruz. Sitemizde reklam almamak bizim için bir prensip. Çünkü bugün medyanın bir gelir modeli var ve reklama dayalı, tık üzerine kurulu bir gelir modeli var. Bu da kullanıcıları, aslında haber tüketicilerini biraz rahatsız eden bir boyutu da var. Çünkü bu tık kaygısı çoğu zaman içeriği çok dolu olmayan ve nitelikli olmayan haberler üretilmesine de neden oluyor. Biz Stay.org'da en azından bizi takip eden kullanıcıların haberle karşılaşmasını istemiyoruz ve gelir modelimizi buna dönüştürmek istemiyoruz. Reklamla bu yüzden de yani reklamla karşılaşmasını istemiyoruz. Ve bu yüzden de yani şu an için en azından fon ve hibelerle yürüyor iş. Ama bir destek kampanyamız var. Destek.org'dan bize destekleyebilirler. Bu da bizim daha
ne
bağımsız bir şekilde. Yani maddi destek
maddi
bekliyoruz.
Destek, evet.
Bu da yani bizim işimizi daha bağımsız sürdürebilmemizi sağlayabilecek bir şey.
Evet.
Yani kullanıcının Teyit.org'u sahiplendiği ve Teyit.org'u takip eden, onu okuyan insanın Teyit.org'u sürdürülebilir kıldığı bir model olmasını istiyoruz aslında burada. Hı hı. Bu yüzden şu anda destek.teyit.org'dan kullanıcıların desteğini ve katkısını açmış durumdayız platformu.
Evet.
Bizim için çok önemli kullanıcıların desteği.
Evet. Özellikle şu anda yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz buradan, özellikle Türkiye'den bilgiler, doğru bilgiler almak istiyorlarsa Teyit.org'u da desteklemeleri gerekiyor. Peki birazcık da takipçilerinizden söz edelim mi? Kimler takip ediyor sizi?
Aslında sosyal medyayı kullanan insanların biliyorsunuz çok farklı kesimden, çok farklı yaş gruplarından ve farklı politik görüşlerden insanlar sosyal medyada bir aradalar. Biz de mümkün olduğunca bu kullanıcıların çeşitliliğini Teyit.org'un takipçilerine yansıtmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan şunu biliyoruz. Gençlerin internet kullanım alışkanlıkları çok daha farklı. Çok daha eğlence odaklı. Dolayısıyla oraya hitap edebilmek için daha farklı ve yenilikçi içerik modelleri üretmemiz gerekiyor. Bir yandan WhatsApp grupları örneğin yükselişte. Haber tüketmek için insanlar bu tarz kapalı grupları kullanmaya başladı. Oralara hitap etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden örneğin kullanıcıların bize şüpheli haber gönderebilmesi için WhatsApp ihbar hattımız var. WhatsApp'tan bize yazabiliyorlar şüpheli gördükleri haberleri. Dolayısıyla aslında bu çeşitliliği koruyarak her platformdaki insanlara mümkün olduğunca ulaşmaya çalışıyoruz. Ama genelde yaş kitlemiz 24-35 yaş arası ağırlıklı olmak üzere internetten haberi takip ettiğini düşündüğümüz kullanıcılardan oluşuyor.
Evet. Peki bu internet haberlerine neden, bu yalan haberlere neden bu kadar çabuk ve kolay inanıyorlar acaba?
Bence işte bir başta da söylemeye çalışmıştım. Öncelikli neden? Türkiye gibi toplumların biraz duygusal olması, hı hı, ve bu yalan haberlerinde kendilerini pazarlama biçimlerinin daha duyguya yönelik, daha harekete geçirici ve daha dediğim gibi sizi paylaşmaya yönelten içerikler olması oluyor. Bir diğer nedeni de şu an Türkiye'de insanların çoğu, bu pek çok araştırmada da kanıtlanan bir şey. Türkiye'de insanlar medya kuruluşlarına güvenmiyorlar. Ve medya kuruluşlarına güvenmedikleri için de haberi internetten almak istiyorlar. Ve internetteki haberin hangisinin doğrudu, hangisinin yanlış olduğunu anlama yetenekleri de herkesin eşit olmuyor. Bu yüzden de bir yalan haber çok kolay paylaşılabiliyor.
Bazen peki nasıl çok anlayabiliriz ki haberin yalan olduğunu?
Ya şöyle anlayabiliriz. Bir kısa başa tekrar bir ekleme yapayım. Bazen insanlar şu yüzden de yanlış haberlere inanıyorlar. Çok güvendikleri kişiler yanlış haber paylaşabiliyorlar. Hı-hı. Bugün bizim gazetecilikte eşik bekçisi dediğimiz kişiler sosyal medyada daha farklı kişiler. Aslında anonimler ama çok fazla takipçileri var ve bu kişiler bir bilgi paylaştığında çok fazla kişiye ulaşabiliyorlar ve böylelikle yanlış haber çok yayılabiliyor. Bu da sizin inanma durumunuzu arttıran bir şey. Çünkü daha fazla paylaşılması o bilgi daha güvenilir gösteriyor. Ama bazen ilgisi olmayabiliyor. Bir haberin nasıl yalan olduğunu anlayabiliriz. Onu Atakan biraz daha açıklayabilir.
Ya aslında gördüğümüz her bilgiden şüphe etmekle başlıyor iş. Bizim çok sevdiğimiz, yani bilmiyorum benim çok sevdiğim en azından bir kavram var, şüphe kası diye. Yani bu şüphelendikçe o kası çalıştırıyorsunuz. Ve her şüphelendiğinizde bir sonraki yanlış bilgiyi tespit etme beceriniz de artıyor aslında. O yüzden bir haberle karşılaştığında insanların yapması gereken ilk şey şu olmalı. Bu haber gerçekten doğru mu diye sormak. Bu haberi yayınlayan, yayan kuruluş ya da kişi kim? Bu gerçekten güvenilir olduğunu düşündüğümüz arkadaşlarımız, akrabalarımız, yakınlarımız olabilir. Ama herkesin paylaştığı şey, Gül'ün söylediği gibi herkesin paylaştığı ve çok fazla paylaşılan şey doğru olacak diye bir garanti yok. Bu yüzden bu haberin aslında biraz daha arkasını araştırıp başka haber kaynaklarında çıkmış mı? Diğer haber siteleri buna nasıl bakmış? Çünkü biliyorsunuz politik görüşler de artık ya da haber sitelerinin politik duruşları da haberin doğru ya da yanlış olmasını etkileyebiliyor. Bu nedenle çok farklı kaynaklardan aynı habere dair içerik okumaya çalışmak çok önemli. Artık internette bu tarz şeylere ulaşmak çok kolay. Yani bir haberle alakalı birden fazla kaynaktan istediğiniz kadar şey okuyabiliyorsunuz. Dolayısıyla eğer yeterince güvenilir, yeterince sayıda sitede, haber sitesinde eğer o habere dair doğru olduğunu düşündüğünüz veriyle karşılaşıyorsanız ona inanmanızda bir sakınca yok. Ama dediğim gibi her şeyden şüphe etmek en doğrusu, özellikle internette.
İpuçlarına dair bir şeyler ekleyebilirim. Yani örneğin eğer karşınızdaki bir fotoğraf ya da videoysa her zaman iddia edilen yer ve zamanda olup olmadığını kontrol etmek en başlangıç iş olabilir. Çünkü örneğin Ankara'da olduğu iddia edilen bir olayın arka aslında gördüğünüz bir manzara ya da hava durumu size bazı deliller verebilir. Bunlar en önemli ipuçlarıdır aslında. Örneğin Ağustos ayında Ankara'da olduğu söylenen bir fotoğrafta kar varsa bu herhalde Ankara'dan değildir diye düşünebilirsiniz. Tabii küresel ısınma daha ne getirir bilmiyoruz ama en azından şu anlık evet. İpuçlarından bir kısmı böyle şeyler olabilir. Mutlaka bir fotoğrafta ya da videoda yani etrafına, manzaraya, arkasındaki eserlere bakmak en temel ipuçlarından biri olabilir. Bu sizi şüphelendirir ve şüphelendikten sonra da doğrusunu bulmaya yönelik adım atmanız daha kolay.
Evet, geri dönüşler alıyorsunuz tabii ki. Mutlaka olumlu, güzel şeylerdir onlar da.
Tabii yani insanlar internette böyle bir platformun olmasından dolayı mutlular aslında. Çünkü aslında şöyle son çıkan raporlarda şunu da görmeye başladık. İnternet kullanıcılarının yarısından çoğu artık haber tüketmekten kaçınmaya başladı. Çünkü insanlar kendilerini haber tükettikçe kötü hissediyorlar. Bir şey yapamadıklarını düşünmeye başladılar. Ya da yalan haberden çok bunalmış durumdalar. Bu yüzden o insanların da yavaş yavaş aslında Teyit.org'un etrafında takipçi olarak şekillendiğini görmeye başladık. Diğer haber kaynaklarını takip etmeyip sadece Teyit.org'dan haber alıp yani nasıl olsa buradan gelecek haberin doğru olduğuna, güvenilir olduğuna inandıkları için sadece Teyit.org'u takip eden takipçilerimiz olmaya başladı. Dolayısıyla aslında bu insanların geri dönüşleri bizi en çok motive eden şeyler. Bizim bu tarz destekleri görmemiz bizi gerçekten bu işi neden yaptığımızı bir kez daha inandırıyor ve ikna ediyor.
Bir de kullanıcılardan ihbar alıyoruz dediniz WhatsApp aracılığıyla. Nasıl ulaşıyorlar sizlere? Telefon numaralarınıza nasıl ulaşıyorlar?
Şöyle, biz Facebook hesabımız, Twitter hesabımız, mail adresimiz ve WhatsApp üzerinden kullanıcıların şüpheli haber ihbarlarını topluyoruz. WhatsApp ihbar hattımızın numarasını söyleyeyim. 0546 474 evet. 5440. Bu telefon numarası üzerinden bize WhatsApp'tan karşılaştıkları şüpheli haberleri iletebilirler. Ya da Twitter kullanıyorlarsa Twitter'dan mesaj atabilirler, Facebook'tan mesaj atabilirler. Biz de mümkün olduğunca kullanıcıların gönderdiği ihbarlara geri dönüş yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu
ileriki zamanda onlardan da sizi yanıltan olmuyordur herhalde, değil mi?
Yok, bize oradan gelen ihbarlar genelde kullanıcıların gördüğü ve bu doğru mu diye sorduğu şeyler. Oradan bizi yanıltmaya yönelik herhangi bir girişimle karşılaşmadık evet. bu zamana kadar.
Ne güzel, gerçekten çok hoş, çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Şu destek kampanyası için adresimizi de hatırlatalım. Yurt içinden ve yurt dışından dinleyen dinleyicilerimiz belki sizin gibi bu anlamda gerçekten gönül vermiş, doğru habere ulaşması için insanlarımızın çaba gösteren gençlere destek olmak isteyebilirler.
Adresimiz destek.teyit.org. Bu siteye girerek bize aylık olarak destek olabilirler. Teşekkür ederiz. Eğer desteklerlerse çok seviniriz.
Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir amaca hizmet ediyorsunuz. Yine birlikte olmak dileğiyle size çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun.
Teşekkürler.
Sevgili dinleyenlerimiz, Teyit.org kurucu ve editörü sevgili Gül'ün Çavuşoğlu ve yine Teyit.org'un bir başka kurucu ve editörü sevgili Mehmet Atakan Poça bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Anladım geç olsa da.
Yalnız mısın sen de, sensiz gecelerde hiç düşündün mü ne yaparım diye?
Bir adım önüm sensiz gözükmüyor, kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor. Sensiz çözülmüyor.
Yollardasın evsiz, mutlu musun bensiz? Söyle bana sebepsiz, biter mi aşk?
Yollardayım evsiz, bin dertliyim sensiz. Söyle bana sebepsiz, affeder mi aşk? Sordum sen iyi misin diye.
Bir adım önüm sensiz gözükmüyor, kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor. Sensiz çözülmüyor.
Yollardayım evsiz, bin dertliyim sensiz. Söyle affeder mi aşk?
15.30'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi bir telefon konuğumuz var. Kendisi Türk Sanat Müziği ses sanatçısı. Aynı zamanda bir yazar. Sevgili Ümit Coşkun, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğu. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Siz de sağ olun, bizi kırmadınız, katıldınız programımıza. Evet, sevgili Ümit Coşkun, şimdi Bebek ve Çocuk Bakımının Erkekçesi adlı bir kitabınız var. Kuzuların Ergenliği bunu takip etti ve yakınlarda da Üç Kafadar Mırnık Kedi adlı öykülerden oluşan bir çocuk kitabınız çıkacak. Öncelikle bunlardan söz etmek istiyoruz. Bebek ve Çocuk Bakımının Erkekçesinden bir başlayalım. Çünkü anne gibi bakabilir mi bir baba çocuğuna diye sormak istiyorum bu kitapla ilgili. Çünkü hayat şartları gereği erkekler de kadınlara yardımcı olmak durumunda. Her zaman hayatımızda anneanneler ve babaanneler yok.
Çok haklısınız. Bu bir aslında sorumluluk. Sorumluluk projelerinden de ilkiydi bu. Bebek çocuk bakımının erkekçesi derken bir babanın ailesine yardımlarını anlatıyor aslında. Her şey hanımlarımızın üzerinde olamaz. Bu kaygıyla da ben kalemi elime aldım doğrusu.
Evet.
Ve günümüzün hayat şartları aslında kadınlarımızın da aile ekonomisine katkıda bulunmasını zorunlu kılıyor, dikkat ederseniz.
Hı hı.
Bu durumda çalışan genç anne ve babaların çocuk yetiştirme konusunda da birçok sıkıntıları oluyor. Ben deneyimli 3 evlat babası olarak yardımlarımı düşündüm bu kitaplarla aslında.
Ne güzel, Allah bağışlasın. Peki onların yaşları itibariyle mi ortaya çıktı bu kitaplar?
Evet, büyük bir şanstı. Ben çocuklarımın her evresini yaşayabildim. Bir lükstü sanatçı olmak. Çünkü her anınızı ona göre kullanabiliyorsunuz. Zamanlarınız çok iyi olabiliyor. Onları çok iyi gözlemleyerek her anını, eşimin hamilelik süreçlerini, onların doğum süreçlerini, hatta doğumlarına girme mutluluğunu ben yaşadım çocuklarımda. Sonrasında da her anını gözlemleyerek evdeki tehlikeleri, diğer birçok noktayı, mesela Bebek ve Çocuk Bakımının Erkekçesi adlı kitapta 40 alt başlık vardı. Bunların içerisinde mutlu bir evliliğin nasıl olması gerekliliği, eşinin hamile olduğu anları, doktor seçimi, ilk doğum anı, evdeki durum, zorlu 40 gün, görev dağılımı, eşlerin birbirine ilgisizliği vesaire vesaire. Hatta oyuncak seçimlerine ona bile baktım. Bunun yanı sıra şu da oldu. Yaklaşık 12 doktorumuz, efendim, profesör ve doktorumuz kitabımıza yardımda bulundu. Bu çok önemli bir rakamdı. Yani ben hem kitabımın diğer ilk bölümünde yaşadığım şeyleri, kendimle ilgili yaşadığım şeyleri bilimsel açıdan da doktorlarımıza sorma gereği duydum. Ve onların katılımıyla da olağanüstü bir malzeme ele geçti aslında.
Evet, peki arkasından Kuzuların Ergenliği geldi. Ergenlik çağına ait neler var Kuzuların Ergenliği'nde?
Evet, aslında tehlikeli bir bölümdü. Ergenlik dönemi, biliyorsunuz.
Evet.
İsmini de bu yüzden aldı, dikkat ederseniz Dilgün Hanım.
Hı hı.
Şöyle ki, Kuzuların Ergenliği size bir şeyi çağrıştırıyordur. Bir filmi de çağrıştırıyor
evet,
olabilir.
Evet, elbette.
Dolayısıyla bu evrede çocuklarımız çok büyük tehlikelerle karşı karşıya kalıyorlar. Onların en başında da efendim madde bağımlılığıydı. Madde bağımlılığını aslında açtım ben. Sigara bağımlılığı, diğer kullandıkları maddeler ve bunları da gerçekten uzman kişiliklere sordum. O kimlikler çok önemli isimlerdi. Dilek Doğu psikolog, klinik psikolog Gözlem Özlem hanımefendi. Aslında bir toplamdı bu. İç hastalıkları uzmanı, bilgisayar mühendisleri, yemek yeme alışkanlıkları, deri zührevi hastalıkları vesaire vesaireydi.
Çok ama kapsamlı bir kitap. Aslında müthiş bir rehber bu kitaplar. Bir ergenlerle, çocuklarla ilgili yazılmış müthiş bir rehber diyebiliriz bunlarla ilgili. Bir de Kafadar Mırnık Kedi buluşacak yakında okuyucularla.
Haklısınız. Bu konuda da şunu düşündüm. Doğa ve insan öykülerini çocuklarımızla tanıştırmak istedim. Mesaj şuydu aslında Nilgün Hanım, dostluk, mutluluk, iyilik, doğa sevgisi, sorumluluk ve cesaret gibi kavramları ben çocuklarımıza vermek istedim. Ve yaş haddi de 36 ay ve üzeri oldu. Bu benim ilk çalışmamdı, güzel de oldu. Yaklaşık 21 tane öyküm efendim bu kitabımda yer alıyor.
Ne güzel, ne zaman buluşuyor okuyucularla?
Çok kısa sürede zannediyorum İzmir Kitap Fuarımızda artık okuyucumuzla buluşacak Nilgün Hanım.
Ne güzel, ne mutlu. Tabii bu arada sevgili Ümit Coşkun boş durmuyor. Tüm bunları yazarken albüm çalışmaları da var. Bir albüm çıktı 2017'de değil mi?
Şöyle, ilk albümümüz bir sufi albümdü efendim. Hı hı. O 2013 yılında çıktı. İkinci albümümüz de 2017 başı itibariyle çıktı. Hayat Arkadaşım.
Ve yeni çalışmalar gelecektir herhalde arkasından. Albüm çalışmaları ve yazarlık evet. Çalışmalarınız devam edecek herhalde.
Haklısınız. Aslında şu an 8 tane kitabım hazır benim. Son rötuşlarını yapıp çıkıyor.
Çocukların yaş almasını bekliyor herhalde değil mi?
Haklısınız. Haklısınız. Doğru söylediniz. Ama çeşitli farklı konular da var. Onların içerisinde roman var. Gene öyküler var. İlginç bir kitap daha var. Yemek kitabı.
Evet.
Ya.
Evet, ne güzel, bekliyoruz yemek kitabını da en kısa zamanda dinleyicilerimizle buluşturmak istiyoruz. Size çok teşekkür edelim ve diyelim ki sizin sesinizden bir şarkı dinletelim dinleyicilerimize, sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Yine birlikte olmak dileğiyle Ankara'ya geldiğinizde stüdyomuza da bekliyoruz sevgili Ümit Coşkun. Hoşçakalın diyoruz.
Çok, çok teşekkür ederim efendim, sağ olun.
Siz de sağ olun.
İşte seni seven benim, senin aşkınla ölelim. İşte seni seven benim, senin aşkınla ölelim. Günah ise gönül çekmek, gel boynumu var kendim, kıyma bana güzelim. Gönül çekmek, gel boynumu var kendim, kıyma bana güzelim. Beni sen öldüreceksin, Kıyma bana güzelim. Biliyorum ben sonunda beni sen öldüreceksin. Kıyma bana güzelim.
Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkar tadı.
Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Seslerinde Masal başlıyor köşemizde. Her zaman olduğu gibi Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünden masal anlatıcısı sevgili Berfin Sıla Kepez bizlerle birlikte. Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, ne var bugün masal başlıyor da?
Bugün kendi yazmış olduğum bir masalı paylaşmak istiyorum.
Aa, ne güzel.
Kahvenin nasıl bulunduğuna dair adı da Kahve Masalı.
Dinliyoruz o zaman biz. Peki. De zevkle.
Masal başlıyor. Evimizin adı tarladır, faresi göz parlatır. Ekini kor, bizi zorlatır. Ama gel gelelim kaçak dövüşüne metin, ne var ne yok teslim ettik bütün. Bacamızdan çıkmaz oldu tütün. Ya bu fare durur ya da biz. Bu gece düşündüm taşındım, tatlı tatlı kaşındım. Baktım ki olacak gibi değil. Ne yaptım ne ettim, telli pullu bir arzuhal yazdım kediye. Dileğim yerini bulursa kilerde nöbet bekleteyim diye. Herkesin bir dileği vardır. Küçük kız da annesini kaybettiğinden bu yana ağzını açıp tek kelime etmezdi. Ve onun babası bir padişahtı. Padişahın tek dileği kızını konuşturabilmekti. Bunun için ülkedeki herkese haber saldı. Kızımı kim konuşturursa onun rızası olduğu sürece onu kızımla evlendireceğim dedi. Ay işte şimdi görmeniz lazım. Ülkedeki bütün yakışıklılar, çirkinler bir araya geldiler ama bir şekilde bu genç kızı konuşturmaları gerekiyordu. Ve gelenler, gidenler, içlerinden üç kişi dikkatimi çekti. İlk gelen bir yakışıklıydı. Kendisi gibi adı da yakışıklıydı bu gencin. Bu genç çok uzak yerlerden geldi ama o yerden saraya gelene kadar ülkedeki bütün genç kızlar, ayılanlar mı dersiniz, bayılanlar mı dersiniz, o kadar yakışıklıydı ki. Padişahın karşısına geçti ve şöyle söyledi. Padişahım üzülme, kızın beni görünce konuşacak günlerce. Padişah durdu. Gerçekten de ne kadar yakışıklı bir adamdı böyle. E dedi, kızınız beni görünce bülbül gibi konuşmaya başlar. Ve yavaş yavaş içeri girdi. İçeri girdi girmesine ama kızla bir müddet bakıştılar. Ve sonra yakışıklı bir saçlarını sağa attı, sola attı. Ama kız arka cebinden bir bez parçası çıkardı ve gözlerini bağladı. Yakışıklının başına ilk kez böyle bir şey gelmişti. Bizim kız için bu güzelliğin hiçbir önemi yoktu belli ki. Ve yakışıklı ağlaya zırlaya saraydan koşa koşa çıktı. O gitsin gitmesine de bakalım şimdi kim gelecek. İşte şimdi gelenlerden birisi de bir zengindi. Adı gibi kendisi de çok zengindi. Ülkede görülmeyen ne varsa inciler, takılar, boncuklar, mücevherler hepsini kendi yapardı, sırrını da kimseye söylemezdi. Az gitti, uz gitti, dere, tepe, düz gitti derken padişahın karşısına geçti ve başladı şarkıyı söylemeye. Padişahım üzülme, kızım beni görünce konuşacak günlerce. Padişah durdu ve kızını
çok iyi tanırdı. Ama baba, çaresizlik, bir umut dedi ve içeriye davet etti. Zengin içeriye girdi, kızın önüne incileri, takıları, tokaları, mücevherleri tek tek önüne serdi. Kız şaşkındı. Gerçekten onu konuşturabilecek bir güç müydü bu zenginlik? İşte o gün genç kız incileri, tokaları, değerli ne varsa aldı, topladı ve o devasa balkonuna çıkıp hepsini aşağı atınca her şey yerle bir oldu. Kız biraz da sinirlenmişti belli ki. Zengin de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştı ve ağlaya zırlaya sarayı terk etti. Zaman geçmiyordu ve üçüncü gelense bir büyücüydü. Eskinin büyücülerinden. Onun iyileştiremeyeceği hiç kimse yoktu. Bazen bu büyülerini iyilik için kullanırdı ama genelde de kötülük için kullanırdı. Bitkileri aldı, kazanında kaynattı, şifalı bitkileri getirdi ve padişahın karşısına geçti. Padişahım üzülme, kızım beni görünce konuşacak günlerce. Padişah bir umut içeri davet etti. Büyücü o bitkilerinden yaptığı içecekleri bir araya getirdi, karıştırdı, tütsüleri yaktı ve kıza bir yudum içirdi. Kız içti içmesine ama hiçbir değişiklik olmamıştı. Çünkü onun kalbine dokunan bir şey değildi. Ve bu şifacı, büyücü bu defa çok şaşırdı ve o da ağlaya zırlaya sarayı terk etti. İşte o günlerden bir gün. Padişah üzüntüsünden hasta yataklara düştü. Genç kız uzun uzun düşündü. Babasını üzmeye hakkı var mıydı? Tabii ki de hayır. Ve o gün sarayı terk etmeye karar verdi. Yola çıktı. Az gitti, uz gitti. Dere, tepe, düz gitti. Yalın ayak gitti. Yağmurlara yakalandı, karlara yakalandı. Güneşli havalara da yakalandı. Zaman öylece geçmişti. Ve bir gün bir dağın en tepesinde ay, bir koku aldı. İçinden düşündü. Ay, bu ne güzel bir şey böyle. Acaba kendisi nasıldır bu kadar güzel kokan bir şey? Ve o dağın en tepesinde küçük kahverengi bir şeyler gördü. Avcuna yavaşça aldı ve tekrar kokladı. Ay, işte kokunun geldiği yer bundandı. Ve düşündü ki acaba tadı nasıldı? Ağzına bir tane atmasıyla çiğnemesi ve çiğnemesiyle bir çığlık atması bir oldu. Belli ki tadı biraz acı gelmişti. İşte bu çığlığı duyan bir çoban. Dağların efendisi olan çoban. Anladı ki biri kahveden denemeye çalışmıştı. Çoban hızlıca yanına gitti kızın ve sordu. Ebe güzel kız, o bir kahvedir. Onu öyle tek yersen tadı acı gelir dedi. Ama kız hiç konuşmadı. Ve çoban bu kahveyi ilk nasıl bulduğunu, keçisinin nasıl keşfettiğini, kimselerin bilmediğini anlattıkça anlattı ve kulübesine doğru yol aldılar. Kulübede çoban ona kahveyi güzelce yaptı, hazırladı ve önüne sundu. Genç kız kahveyi içti. Hani bazı sohbetler olur. Böyle tek kişi gibi görünür ama aslında iki kalbin konuşmasıdır ya. İşte aynen öyle oldu. Ve kahveyi bitirdikten sonra çoban kahveyi aldı. Bardağını ters çevirdi. Bir falına bakayım dedi. Kahveyi açtı, baktı ki ebe güzel kız, sen padişahın kızısın. Söylesene, bunca zamandır niye hiç konuşmazsın? Ve işte o gün. Genç kız hayretler içinde kalmıştı. Ve o gün yıllardan sonra ilk kez ağzını açtı, boğazına düğümleşen kelimeleri yavaş yavaş dışarı çıkardı. İyi ama tüm bunları nasıl bilin? Ve çoban, bu gördüklerim kahve falından değildir, kahveden değildir, tabağından değildir. Bu gördüğüm senin kalbindir dedi. Ve işte o gün büyük bir aşk doğmuştu. Masal bu, her şey oluverir. Evlenmeyi istediler ve koşa koşa az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler, padişahın yanına geldiler. Ve o gün bütün halka 40 gün 40 gece boyunca kahveler dağıtılacaktı. Bizim genç kız o gün halkına seslendi. Bu kahveler 40 gün 40 gece değil, 40 yıl hatırlansın. Ve bu bizim aşkımızın, saflığın ve doğallığın simgesi olsun dedi. Ve o günden bugüne kahveler bize ikram edildi. Çünkü biz de o düğüne gittik ve gökten 3 elmaya denk geldik. Biri kahve güzelinin başına düşsün, biri masal severlerin, dinleyenlerin başına, biri de bu masalı anlatanın başına.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Berfin Sıla Kepez. Ne güzel bir masal olmuş bu böyle. Daha böyle masallar var herhalde değil mi?
Evet var. Onları da paylaşacağım.
Ne güzel. Çok severek dinleyeceğiz dinleyicilerimizle birlikte. Çok teşekkür ediyoruz bugün için de, bu güzel masal için de. Haftaya yine birlikte olacağız. Sağ olun, var olun diyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünden masal anlatıcısı sevgili Berfin Sıla Kepez bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz tekrar ve siz Hayatın Sesleri dinleyicilerine de teşekkür ediyoruz. Bugün de bu haftada bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi ve ben Nilgün Doruk sundum. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi hafta sonları efendim.
Ceza mı bu? Çektim çilemi, yıllardır tuttum nöbet, bitmeyecek mi? İlk ütük kar tanesi gibiyim avucunda, eriyen dön bebeğim. Gözyaşları bana bir bilsen, sevmesen de.
neyse adımız yemekleri
yemek. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Cam. Buradan da çok.